Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. Bölüm 6. Eve, görüntüleme sınıfının arkalarında durmuş, atölye çalışmasını izlerken Rachel için daha farklıydı diye düşündü. Genç kız dersteyken akşamdı ve bu kadar fazla öğrenci yoktu. Yine de Rachel da buradaki pek çok genç gibi bir çalışma tezgahının arkasına geçmiş, gerçek hayattan objektife, objektiften ekrana aktardığı görüntüleri düzeltmiş, değiştirmiş ve geliştirmişti. O son dersteyken neler düşünmekteydi acaba? Aklı önündeki çalışmada mıydı, yoksa akşamı arkadaşlarıyla nasıl geçireceğine dair şeyler mi düşünüyordu? Şu anda bazı öğrencilerin yaptığı gibi Profesör Browning'i mi dinlemişti, yoksa kendi çalışması, kendi dünyasına mı odaklanmıştı? Belki yakınlarda çalışan delikanlılardan biriyle flört etmişti. Beden dillerine, göz temaslarına, göz kaçırmalara, arada duyulan kaçamak fısıltıların tonlarına bakılırsa kurlaşmalar ve flörtler vardı. Rachel erkeklerle çıkmayı seviyordu, dans etmeyi seviyordu, 20 yaşında olmayı seviyordu ve bir gün daha yaşamayacaktı. Eve, Profesör Browning'in konuyu toparlayıp ödev konularını dağıtmasını dinledi. Öğrenciler dağılmaya başlarken profesörün kendini görüp fark etmesini sağladı. Sınıf dağılırken öğrenciler çiftler halini almıştı ya da grup olacak şekilde toparlanıyorlardı ve aralarından tek tük yalnız öğrenciler geçip gidiyordu. Bu tip şeylerin kendi okul günlerinden beri değişmediğini düşündü Eve. Tanrım, okuldan nefret ediyorum. O da yalnız takılan öğrencilerdendi, kendi tercihiyle. Kimseyle yakınlaşmanın bir anlamı yoktu diye düşündü Eve. Burası sadece bir geçiş, lanet sistemden çıkıp kendi tercihlerimi yapabilecek hale gelene kadar vakti harcadığım bir yer. Kendi tercihi de akademi olmuştu, güvenlik teşkilatı ve başka bir sistem. Hemen Dallas, Browning başıyla Eve'i selamladı. Saçlarını geriye toplayarak bir şekilde dizginlemiş gibiydi ama yine de oldukça gür ve egzotik görünmeyi başarıyorlardı. Eve'in kafasındaki üniversite hocası imgesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu kadının. ''Haber var mı?'' diye sordu Rachel hakkında. ''Soruşturma devam ediyor,'' dedi Eve sadece. ''Sormak istediğim birkaç soru var. Rachel burada tam olarak ne üzerinde çalışıyordu?'' ''Bir saniye.'' Leanne bir ajanda çıkardı. ''Bu temel giriş dersi, yaz dönemi.'' Hızlandırılmış yaz sınıfında Rachel gibi yarı zamanlı pek çok öğrencimiz de oluyor, tam zamanlı öğrencilerimiz de diye devam etti ajandayı karıştırırken. Sonbahar ve ilkbahar dönemlerindeki kadar iş yükleri olmuyor ama, ah evet, suretler, şehir suretleri, görüntüyle görüntüleyen arasındaki bağ. Elinizde Rachel'ın son çalışmalarından var mı? Evet, dosyalarımda bazı örnekler ve teslim ettiği ödevler var. Bir saniye bekleyin. Browning bilgisayarına gitti, bir parola tuşladı ve bir seri sesli komut verdi. Dediğim gibi Rachel özenli bir öğrenciydi. Dahası bu dersten gerçekten keyif alıyordu. Onun bölümüne dair hayati bir sınıf değiliz. Sadece ek kredilik bir seçmeli ders ama çalışmalarına büyük özen gösteriyordu. Sınıfta sadece boş sıra doldurmuyordu. Evet, burada bakın. Eve'in ekranı görebilmesi için biraz geri çekildi. Bu Remke, Rachel'ın çalıştığı 7/24'ün karşısında bir dükkanı var. Kafasının açısından, çenesinin dikliğinden Rachel'ın adamdaki belli bir sertliği yakaladığı açık. Görünüş itibariyle tam bir buldog. Eve, adamın zabıta görevlisinin üzerine nasıl atladığını hatırladı. Çok belli. Yine de Rachel'ın yakalamayı başardığı bir şefkat var gözlerinde. Sahneleme güzel, yüzündeki ter parıltısı ve arkadaki soğutucudaki salataların verdiği serinlik hissiyle güzel bir tezat yaratılmış. Mekan düzeni yerinde, güzel bir görüntüleme. Birkaç tane daha var ama en iyisi buydu. Teslim ettiği bütün ödevlerin bir kopyası çok işime yarar. Pekala. Rachel Howard'ın ders dosyasındaki bütün görüntüleri kopyala ve çıktısını al. Bilgisayar işleme başlarken kadın Eve döndü. Bunlar onun katilini bulmanıza nasıl yardımcı olabilir pek anlamıyorum. Rachel'ın gördüklerini görmek istiyorum. Böylece belki katilin ne gördüğüne dair bir şeyler de bulurum. Dersten çıkan öğrenciler, çoğunun çantası vardı. Disk çantaları, evrak çantaları. Eğitim bolca malzeme gerektirir. Bir öğrencinin defterlere, kişisel cep bilgisayarına, disklere ve bu ders için elbette bir kameraya ihtiyacı olur. Kişisel eşyalar, aksesuarlar, yiyecek içecekler, cep linkleri, üzerinde çalışılan ödevler gibi şeyleri saymıyorum bile. Rachel ne tip bir bilgisayar taşıyordu? Browning gözlerini kırptı. Aklına bir şey gelmediği belliydi. Bilmiyorum, üzgünüm, hiç dikkatimi çekmedi. Ama çanta taşıyordu. Yani bütün öğrenciler taşır. Browning masasının arkasına uzandı ve büyük bir çanta çıkardı. Ben de. Katil Rachel'ın çantasını sakladı ya da bir şekilde ondan kurtuldu diye karar verdi Eve. Çantayı cesedin yanına bırakmamıştı. Neden? Ne işine yarayacaktı ki? Koridorda ilerlerken zihinsel notlar almaya devam etti, tıpkı Rachel gibi. O akşam muhtemelen şu andaki kadar insan yoktu etrafta. Akşam sınıflarından, hatta yaz akşam sınıflarından bir avuç öğrenci diye düşündü Eve. Kampüs şu anda bile güz dönemi kadar dolu değildir. Rachel bir grup öğrenciyle çıkışa doğru ilerler. Gülüşmeler, konuşmalar. Gidip pizza yiyelim, bir bira, biraz kahve. Rachel geri çevirir. Bazı arkadaşlarıyla takılmak için kampüs yatakhanesine doğru yönelir. Sonra görüşürüz. Eve binadan çıktı. Tıpkı Rachel gibi merdivenlerde biraz duraksadı. Rachel'ın da böyle yaptığını düşünüyordu. Sonra basamaklardan aşağıya indi ve sol tarafa doğru döndü. Aynı yolda yürüyen birkaç öğrenci daha olmalıydı. Yatakhaneye ya da toplu taşıma araçlarına doğru gidiyorlardı. Etrafın sessiz olacağını düşündü Eve. Yatakhanedeki, kafelerdeki öğrenci sesleri, sokak ve trafik gürültüsü geride kalmıştı. Diğerleri kampüs dışındaki evlerine veya aksiyona doğru ilerliyordu. Metroya, otobüs durağına doğru ya da otoparka. Bir akşam sınıfıyla ufuklarını genişletmeye karar veren daha büyük öğrenciler ve yetişkinler de vardı aralarında. İsteyen herkes kampüse girebilirdi. Columbia Üniversitesi şehrin bir parçasıydı, şehrin içindeydi. Üniversitenin Morningside Heights'a doğru yayılıp şehirle kaynaşması güvenlik konusunu komik hale getiriyordu. Rachel'ın bu konuda endişesi olmazdı. Tam bir şehir kızıydı ve muhtemelen kampüsü bir çeşit cennet gibi görüyordu. Adam onun arkasından mı yaklaşmıştı? Binalar arasındaki şu açık alandan mı girmişti, yoksa karşıdan mı ona doğru ilerlemişti? Eve duraksadı. Yatakhaneye, otoparka ve kampüs binalarına olan mesafeleri ölçüp biçti. Adam onu bekledi diye karar verdi. Kaçınma şansı varken neden onunla görülme riskini alsın ki? Yani Rachel köşeden tekrar dönüp yatakhanelere doğru ilerleyene kadar bekleyip izledi. Yine de daha tenha alanlara kadar rahat 5 dakikalık bir yürüme mesafesi vardı. Rachel'ın acelesi yoktu. Sonuçta bütün bir akşam vardı önünde. Hava kararmıştı artık ama sokak lambaları vardı, aydınlıktı ve kız ilerlediği yola hakimdi, tanıyordu. Genç ve dayanıklıydı. Sıcak bir yaz akşamı ve gayet keyifli bir şekilde ilerliyor. Rachel, selam. Çok cana yakın, çok doğal. Sanki onu yeni fark etmiş gibi. Rachel durur, selam vereni tanır. Yüzüne o kocaman, güzel gülümseme yayılır. Ama katil patika yolda oyalanmak istemez. Başka birileri gelebilir. Belki ara vermeden onunla yürümeye devam eder. Okul hakkında bir şeyler sorar. Ne üzerinde çalışıyorsun? Nasıl gidiyor? O çanta konusunda yardıma ihtiyacın var mı? Ağır görünüyor. Kızı burada etkisiz hale getiremez. Araca götürmesi lazım. Yani otoparka doğru. Ona göstermek istediği bir şey olduğunu söyler ya da vermek istediği. Arabasında, cipinde, karavanında ya da kamyonetinde olan bir şey. Hemen ilerideki otoparkta. Bir dakika almaz, bir taraftan da onu lafa tutar, sohbetin hız kesmesine izin vermez. Artık kampüse doğru giden ya da kampüsten çıkan çok fazla kişi yok. Yine de biraz risk de olmalı, yoksa heyecan da olmaz. İyi, üniversitelilerin kullandığı 4 katlı otoparka doğru ilerledi. Öğrenciler ve fakülte görevlileri bir holo amblem alıp camlarına yapıştırıyordu ve otoparka istedikleri gibi girip çıkabiliyorlardı. Ziyaretçilerse saatlik ya da günlük amblemlerden kullanabiliyorlardı. Cinayet akşamı saat 9 ve 10 arasında otoparktan ayrılan araçların listesine ulaşmaya dair bir not aldı. Elbette adam başka bir yere park etmiş de olabilirdi. Hatta şansı yaver gitmiş, caddede park edecek bir yer bulmuş da olabilirdi ama öğrenci yurduyla sınıf arasındaki en yakın nokta otoparktı ve otopark daha tenha olurdu. Caddede birilerinin görme ihtimali daha yüksekti. Şu anda otopark epey kalabalıktı ama o akşam böyle değildi. Kimse bir araca doğru ilerleyen 2 kişiye özellikle dikkat etmezdi. En zekicesi en üst kata park etmekti. Çünkü daha az araba ve daha az trafik olurdu. Eğer boşsa kızı asansöre bindir, değilse yürüyen banda. Asansörde şansı daha yüksek olurdu. Asansöre bindiklerinde hafif bir el hareketiyle içi sakinleştirici dolu şırıngayı kıza batır ve işlem tamam. Asansörden dışarı çıktıklarında diye düşündü Eve, 4. kata çıkarken Rachel'ın başı dönmeye başlamış olacaktı. Endişelenme, ben seni yurda yakın bir yerde bırakırım. Hayır, hiç zahmet olmaz. Tanrım, cidden solgun görünüyorsun. Hadi atla arabaya. Eve 4. kata indi ve alanı gözleriyle taradı. Aşağı yukarı her yarım saatte bir güvenlik taraması yapan güvenlik droidleri vardı ama katil de bunu hesaba katmış, zamanı ayarlamış olmalıydı. Rachel arabaya bindiği anda işi bitmişti. Caddeye çıktıklarında genç kız iyice sersemlemiş, belki de bilincini kaybetmişti. Caddede ilerle ve kızı daha önceden hazırladığın yere götür. Kızın içeri girmesine yardım etmesi gerekmiştir. Yani oranın da tenha bir yerler olması lazımdı. Geçilmesi gereken bir lobi ya da giriş saatinin kaydedileceği bir güvenlik sistemi falan olmamalıydı. Müstakil bir ev, şehir merkezinde küçük bir çatı katı, gece kapalı olan bir dükkan, iş yeri ya da tadilatta olan eski bir bina. Üzerinde bir daire olan bir iş yeri belki. Çok uygun olurdu. Kapılar kilitlendiğinde içeride olan biteni kimsenin bilmeyeceği bir yer. Eve, dış trabzanlara ilerleyerek kampüse, sonra şehre yukarıdan baktı. Her şey 15 dakika içinde halledilebilirdi. Araçla gidilen zamanı da eklediğinde tatile portresini yapması için epey vakit kalıyordu. Eve aracına döndüğünde merkezdeki Peabody'yi aradı. Kampüs içinde ya da çevresinde öğrencilere satış yapan iş yerlerinin bir listesini çıkar. Kıyafet, yiyecek, eğlence, ders malzemesi ne olursa. Aynı alanlardaki fotoğraf stüdyolarının ve galerilerin de listesini istiyorum. İş yerine bağlı özel ikamet alanı olanları özellikle ara ve işaretle. Ailesi olanlara hiç bakma bile. Katilimizin karısı ya da çocukları yok. Ben bir süre kişisel izin alıyorum, diye ekledi. Ama dikkatini çeken bir şey bulduğun anda beni ara. Eve bağlantıyı kesti ve aracı eve doğru çevirdi. İzin almaktan nefret ederdi. İzni almazsa da kendini suçlu hissedeceğini bilmekten de nefret ediyordu. Evlilik zaten uzlaşması yeterince zor alanlar yaratıyordu ama bir de böyle ekstraları vardı. Kim bunların hepsiyle birden baş edebiliyordu ki? Şu anda merkeze doğru gidiyor olmalıydı. Gidip Peabody'nin üzerine bıraktığı taramaları kendi yapıyor olmalıydı. Bu dış müdahaleler olmadan verileri zihninde evirip çevirmeliydi. Neden insanlar dolu dolu yaşanan kişisel hayatın insanı daha huzurlu yaptığını söylerdi ki? Kişisel hayat insanı çoğu zaman çıldırtmaktan başka bir şeye yaramıyordu aslında. Kişisel hayatında bu kadar şey olmadığında işler çok daha basitti Eve için. İşini yapar ve evine giderdi. Belki arada canı isterse çıkıp Mavis'le takılırdı. Bazen Feeney ile mesai sonrası bir bira içerlerdi. Ama hayatında bu kadar çok ilgilenmesi gereken kişi yoktu. Sağlıkları ve bakımları için endişeleneceği diye kabul etti Eve. Ve artık bundan dönüş de yoktu. İyi yanları da, kötü yanları da var işte diye düşündü evin geniş dış kapılarından geçerken. Hayatında Rourke varken iyi yanlar çok daha fazlaydı işte, orası kesindi. ve en kötüsü o iskelet kılıklı, asık suratlı kaçıksa Eve ona da katlanacaktı. Ama bir saat diye düşündü ön kapıya doğru merdivenlerden çıkarken. Bir saat dolduğunda işinin başına dönecekti ve sonra Rourke hastasıyla kendi başına ilgilenmek zorundaydı. Ev serin ve sessizdi. Genç kadının ilk aklına gelen bazı komplikasyonlar çıktığı ya da bir şekilde hastanede kalmaları gerektiği oldu. Koridordaki ev içi dahili ekrana döndü. Rourke nerede? Eve, sevgilim, hoş geldin. Bilgisayarın kibar sesinden çıkan şefkatli ton karşısında Eve gözlerini devirdi. Rourke'un ciddi, tuhaf bir espri anlayışı vardı. Rourke, Somerset'in odasında. Onunla konuşmak ister misin?
Hayır, tanrım.
Yani oraya mı çıkması gerekiyordu? Yılanın deliğine mi girecekti yani, ayının inine? Somerset'in özel suitine hiç girmemişti bugüne kadar. Eve, elini ceplerine sokarak hızlı adımlarla bir daire çizmeye başladı. Oraya gitmek istemiyordu. Yani yatakta yatıyor olabilirdi. Somerset'i yatakta yatar görmenin dehşetini bir daha hafızasından silmeyi başarabilir miydi? Pek sanmıyordu. Ama diğer tek seçeneği, evden tekrar gizlice çıkmak ve günün geri kalanı boyunca geri zekalı gibi hissetmekti. Geri zekalılık ya da kabus diye düşündü Eve. Sonra dişlerinin arasından nefesini verdi. Oraya gidecekti ama yatak odasına girmeyecekti. Oturma odasında duracaktı. Kendisine ve hastaya nezaketen oturma odasında kalması daha uygundu. Rourke'un yardıma ihtiyacı olup olmadığına bakacak ki kocasının hangi konuda yardıma ihtiyacı olabileceğini tahmin edemiyordu. Sonra da çıkıp gidecekti. Görev tamamlanır, yaşam devam eder. 13. ayrımın sonu. Sayfa 123. Devamı 14. ayrımda.